Ayrım 8. Sayfa 74'ten devam. Bakın dedim kardeşle mi? Artık sizin işlerinizle ilgili hiçbir söylenti, hiçbir sav görmek, işitmek istemiyorum gazetelerde. Eğer bu biçimde yeni olayla çıkacak olursanız hiçbirinizi affetmeyeceğim. Bu sözleri bir gece yarısı, yeri geldiğinde soru da yöneltmediğim halde Demirel'den dinliyordum. 1973 sonrasıydı. Ecevit'in Milli Selamet Partisi'yle kurduğu hükümet Kıbrıs çıkartmasından sonra çekilmişti. Ecevit planlandığı gibi Demokratik Parti ile yeni bir koalisyonu gerçekleştiremeyince hükümeti kurma yolu 1971'de ordu darbesiyle düşürülen Demirel'e açılmıştı. İlk milliyetçi cephe hükümetlerinin sahneye çıkışıydı bu. Kendisinde bu kararlılığı görünce konuyu biraz daha deşme olanağı buldum. Kısacası bu türden söylentiler ya da yeni olaylar olursa kardeşleriniz karşısında tavır alacaksınız öyle mi? Diye sordum Demirel'e. Kararlılık göstergesi olan davranışıyla ayağa kalktı, bir ayağını yere sertçe vurdu. Evet, bu kez hiçbir şey beni durduramaz. Üzerime yılan siyasi sorumlulukları bir kere daha yüklenemem, dedi. Onlara, eğer bu tür olaylar yeniden doğacak olursa bu kapıdan içeri giremezsiniz, dedim, diye bir eklenti de yaptı. Bu sözlerle davranış, Yahya Demirel'in amcası indinde değer yitirmesinin kesin göstergeleriydi. Aslında insancıl olaylarda Demirel'in yumuşak bir yüreği vardı. Hastalık, kişilerin başına gelen kimi olaylar karşısında Demirel elindeki tüm olanaklarla o kişilerin yardımına koşardı. Oysa Yahya Demirel'in İsviçre'deki içki tutkunluğu nedeniyle hastaneye yatırıldığı haberleri gazetelerde yer alırken birkaç kez eğilimini soruşturdu. Pesten bir sesle, "Hiç ilgilenmiyorum," demişti. Oysa ailede bir hastalık, bir ölüm haberi Demirel'in bütün işini gücünü bırakarak seferber olmaya koştururdu. İktidara gelmezden önce ve geldikten sonra ağır hasta olan, evde bir büyük demir aracın içinde yaşamak zorunda kalan kayınpederine olumsuz çabalar olduğunu bilmesine karşın aylar, yıllar boyu özenle bakmıştı. Yahya Demirel'e karşı sıfır düzeyindeki duygusuz tutumu, daha önceki uyarılarının dikkate alınmamasından mı yoksa kim öteki nedenlerden mi ileri geliyordu? Elbette kesin kez anlamak zordu. 1973 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genelkurmay Başkanlığını bırakarak Senato'ya giren, ne var ki seçilemeyen Orgeneral Faruk Gürler'e karşı parlamentoda ve parlamento dışındaki kuliste güçlü bir savaşım veren Demirel, daha sonra Orgeneral'in kansere tutulduğunu öğrendiği zaman devletin bütün olanaklarını sermişti. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in eşi Sakine Hanımefendi'nin Brüksel'de felç olduğu haberi geldiğinde eşinin hemen o gece oraya uçmasını istemişti. Genç yaşta ölen solcu bir karikatüristin eşinin maddi darlıklar içine bunaldığını bir küçük gazete haberini gördüğü zaman hiç kimseye duyurmaksızın gerekli yardımı yapmıştı. Açıktan söylediğine tanık olunmamıştı ama Anadolu gezilerine maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitimini sürdüremeyen kimi çocukların bakımını da üzerine almıştı. Benim kendimce eleştirdiğim bir yanı da giyinişiydi. Gecenin hangi saatinde yanına giderseniz gidin ya da sabahın hangi saatinin yanında olursanız olun, Demirel'i her zaman koyu renk giysileri, kolalı gömleği ve boyun bağı ile karşınıza bulurdunuz. Belki de kendi yaratılışımdaki rahat, daha çok da spora yatkın giysilere eğilinme, ters düştüğüne olacak, saatler ve saatler boyu Demirel'in bu kalıp içine oturmasını hep yadırgardım. Bu düzeni uzun süre sürdürdü. Uzun süre dediğim 15 yıl kadar hep böyle gördüm Demirel'i. 1980'den sonra bir gün baktım ki Demirel spor bir giysiyle yanımıza geliyor, yakası açık rahat bir gömlek, ince leden kahverengi bir ceket. Bakışlarındaki şaşkınlığı bir anda yakaladığı için, hiç değilse evde özgür bir giyim süreyim. Hani ya, başka biriyle gidecek olursak, sıkı yönetime haber veririz ya, dedi. Garip özürleri vardı. Eğer sıcak bir gün ise çok az rastlanır bir incelikle, İzin verirseniz şu ceketi bir çıkarayım, derdi. Yakası açık ince bir gömlekle karşısında oturanlar bu özür dileyiş karşısında biraz sıkılır, aman efendim diye başlayan onaylayıcı sözler sıralarlardı. Ve o başlardı. Eylül 1980'de Gelibolu'ya ordu denetiminde yaşam güvencesi altında oturmaya götürüldüğü zaman Türkiye'nin önündeki 10 yıl için bir kalkınma planı yazmıştı. Bir liberal, bir demokrat diye nitelenen Demirel aslında bir devletçiydi. Devlet yaptırımlarının ön planda tutulması gerekliliğine inanırdı. fakat kendisine devletçi bir anlayış sahibi olduğu söylenildiği zaman bunu yansırdı. Özel girişimin kalkınmadaki yerine değinen uzun söyleşiler yapardı. 5 yıllık planların devlete olduğu gibi özel girişime de buyruk verici nitelikte olmasını savunduğumuz zaman karşı çıkardı. Oysa bir ölçüde de olsa planların özel girişime buyruk verici olmamasının devleti sürekli olarak alt yatırımlara zorladığını, ötesi tarafınsa yalnızca kar bırakan kurumlara yöneldiğini bilirdik, söylerdik, olumlu yanıt alamazdık. Buna göre Doğu'da devletin elini uzattığı yatırımlara koşut olarak özel girişimin tırnağını bile oynatmaması, karma ekonomideki iki kesimin yerini daha bağlayıcı nitelikte sıralamamaktan ileri geliyordu. Demirel'in bu yöne kayması olanaksızdı. Fakat İstanbul'a kümeleşen iş çevremizin Türkiye'nin ekonomik açıdan olumlu çizgiler gösterdiği günlerde bile gene rahatsız olmasını anlayamazdık. 1970'lere kadar Türkiye'de enflasyon %5 dolaylarındaydı. Döviz ise vardı. Fakat istenilen düzeyde özel girişimin yatırımları yalnızca büyük karlara dönüktü. Ne var ki bunca yıldır gazetecilik yapan benim gibi kişiler iş evrenimizin hiçbir dönemde memnun olduğunu görmemiştik. Hep isterler, hep alırlardı. Siyasetten konuşmadığımız bir gün Demirel'e iş çevremizin bu çizgisini pek anlayamadığını söyledim. Yanıt verirken ne başbakandı ne de siyasetçi. Şimdi 10 milyar versen bir saat sonra bir 10 milyar daha isteyenle rahatsızlarsın, dedi. Ama çare ki, inandığı ekonomik düzen, kişisel bir yargının tersine bir çarkı içeriyordu. Hoş, iş evrenimizi belki bir dar kabının içine koyabilecek iktidarlarda görmüştük. Ecevit'in iş evreniyle ilgili yargıları, hem kişisel hem de siyasal açıdan hiçbir zaman Demirel gibi olamazdı. Daha doğrusu olmamalıydı. 1978'i 1979'a bağlayan dönemde iş çevreleri bir yandan döviz, ham madde yokluğuna yakınıyorlar, öte taraftan yabancı dergilere, örneğin Rahmi Koç, hiçbir dönemde bu denli kâr etmediklerini açıkça söylüyorlardı. Hele söz edilen o dönemde sirkeci iş hanlarında oturup bir yılda kara borsa üzerinden milyarlar vuranların Ecevit'e oldukça büyük oranda teşekkür borçları olmalıydı. Fakat hem kazanıyor hem de ekonominin aldığı biçim üzerinde deryansın ediyorlardı. 7. Barajlar Kralı. Siz, dedi bana Demirel. Ben, Adalet Partisi Genel Başkanı soyulurken, Genel Başkan adaylığı için yazdığınız bir yazıda Barajlar Kralı'nın unvanını vermişsiniz bana. Hürriyet'te de bu yazı bu başlık altına çıktı. Geçmiş günler. Demirel'i tuttuğumuz, genel başkan olmasına yanlı yayın yaptığımız için sonradan az mı eleştirilecektik? Yeri değildi. Sözlerini anımsattığı o günlerden söz etmedim. O sürdürdü. Kimi zaman meclisteki görüşmelerde benim barajlar kralı olduğumu muhalefet sözcüleri alayla ele alırlardı. Barajlar kralının nitelemesi bu ülkede 15 yıl slogan oldu. Meclisteki o yermeler, o dokundurmalar, o alaylar kürsüden söylenince içimden kalk çık kürsüye, bırak tevazuyu bir yana, evet, barajlar konusunda kral benim de demek içimden geçerdi. Zor tutardım kendimi, dedi. 1983'te Devlet Su İşleri tarafından yayımlanan bir kitabı önüme koydu. İktidarda değildi. Konuşmak, kişiliğine değinen siyasetini vuran konuşmalara, yazılara bile yanıt veremeyeceği günlerdi 1983. Cumhuriyetten önce Türkiye'de 8 bent vardı. Birisi çalışmıyordu. Roma döneminden kalmış, bir bölümü onarılmış, örneğin Çavdarhisar bir bent. Cumhuriyetten sonra 1983 yılındaki son duruma göre yapılan ve işletmeye açılan barajlarla hidroelektrik santrallerinin adedi 73 idi. Bu eserlerin %80'inde bu kitaba göre, tarihlerine göre ben varım dedi Demirel. İçini boşaltıyordu adeta. Bu barajlarla hidroelektrik santrallerinin projesinde varım, ihalesine varım, temel atma ya da açılışlarında, yapımında varım. Devlet Su İşleri Genel Müdürü olarak, başbakan olarak ben varım. Coşkuyla sürdürdü. Bunlarda Süleyman Demirel'in yok olduğunu söyleyecek adamın alnını karıştırırım. Projelerin bir bölümünü ben çizdim. Başbakanlığım zamanında da çizdirdim. Bitmedi. Bu kitaba göre 1983 yılı sonuna göre şu anda yapılmakta olan 56 baraj ve hidroelektrik santralinin altında gene Süleyman Demirel'in imzası var. Durdu. Gülmeye başladı. Peki kral kim? Dedi. Yanıtlamadım. Şunun için söylüyorum, dedi. 19 yıl önce yazdığınızın bugün ne denli doğru olduğunu açıklamak istiyorum da. 8. Bir halk adamı. Çankaya Köşkü'nün alt katında bir koltuğa yığılmış oturan Melihat Gürsel'in yanına giden Başbakan Demirel, çevreye egemen olan ağır havanın etkisiyle zorlanarak konuştu. "Hanımefendi," dedi, "Cumhurbaşkanımızın sağlığından hikâmet sorumlu. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımız ağır hasta. Doktorlar bir dış ülkede daha yeni tedavi yöntemleriyle bakılmasını istiyorlar. Hikâmet olarak biz Cumhurbaşkanımızı hasta gömeyi hiç istemeyiz. Tedavisinin süratle yapılmasını, eski sağlığına kavuşmasını dileriz. Cumhurbaşkanının sağlığına titizlikle ilgi göstermek şeref borcumuzdur. Eğer rıza gösterirseniz Sayın Cumhurbaşkanını Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Avrupa'da en iyi doktorlara göstermek istiyoruz. Fakat sizin rıza göstermenizi şart olarak görüyoruz." Melihat Gürsel'in gözleri dolu doluydu. "Süleyman Bey, uygunu neyse, çaresi neyse siz düşünün. Ben rıza gösteririm," diye yanıt verdi. İktidara henüz gelmişlerdi. Önlerinde pek çok sorun vardı, ivedilikle çözümlenmesi gereken sorunlar vardı. Bunların yanı sıra taze bir iktidarın seçim bildirgesinde, hikâmet programında millete gerçekleştirmeyi vaat ettiği birçok önemli iş. Fakat daha ilk aylarda, Aralık'ta önlerine bir cumhurbaşkanlığı sorunu çıkıyordu. Devletin başı sorunu. Cumhurbaşkanı Gürsel'in hele son aylarda yaşam fonksiyonlarını ifa edemediği biliniyordu. Devletin güçten düşmüş, gerekli devinimleri yapamayan bir cumhurbaşkanı ile yürümesi olanaksızdı. Gürsel, 27 Mayıs ihtilalini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi'nden seçim yapılmadan ülkenin bir kadro eliyle yönetilmesi isteyen 14 üyenin yurt dışına sürülmesi olayından sonra rahatsızlanmıştı. Bir felç geçirmişti. Özenli bütün tedaviye, bakıma karşın Gürsel'in hastalığı azalmadı, giderek arttı. Gürsel'i son gördüğümde Çankaya Köşkü'nün birinci katında koridorun sonundaki küçük çalışma odasındaydı. Koltuğunda oturuyordu, gri giysisi ve masaya dayadığı bastonuyla. Kendisine yaklaşan 19 Mayıs için gençliğe bir mesaj ile siyasal sorunlar konusunda kimi soruların yanıtını içeren bir demeç alacaktı. Beni çalışma masasının yanında bir iskemleye oturttu. Daha önceden isteklerimizden haberi vardı. Gençliğe mesajı üzerine konuşma başladı. İlk iki, üç dakika ağır ağır söylediklerini, alt dudağını fazla devirmeden zorlukla seslendirdiği sözcükleri anlayabiliyordum. Fakat daha sonra sözcükler anlaşılmaya başladı. Gürsel'in ne söylediğini hiç anlamıyordum. Cumhurbaşkanının söylediklerini anlamadığımı sezmemesi için not tutar gibi yapıyordum. Boğuk bir ses duyuluyordu derinde. Sanki derinden, çok derinden, bir kuyudan çıkıyormuşçasına bir ses. Bir homurtu. Bir süre böyle gitti. Kalktım. "Bizde bir buyruğunuz var mı paşam?" diye sordum Gürsel'e. Boğuk, ürkütücü ses. "Hayır," dedi galiba. Yanından ayrılacaktım. Baktım ki Gürsel'in gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Çıktım koridora, köşkte, o sırada özel kalem müdürlüğünü yapan Büyükelçi Semih Akbil ile Genel Sekreter Nasır Zeytinoğlu'na durumu anlattım. Ne yazacaktım şimdi? Bir yandan Cumhurbaşkanı'nca kabul edilip konuşan bir gazetecinin hiçbir şey yazamayacak durumda oluşu, öte yandan beni son derece üzen, üzerimde duygusal açıdan derin etkiler bırakan bir durum. Çünkü ben Cemal Gürsel'i severdim. O, bir ihtilal yönetiminin sert, anlaşılmaz, halktan uzaklaşan önderi değildi. O, halkın içinde, halkla beraber kalmayı ihtilal sırasında, ihtilal sonrasında, Cumhurbaşkanlığı döneminde her şeyi yeğe tutan gerçek bir halk adamıydı. Rahatsızlığıyla birlikte doktorların önerileri üzerine çoğu kez Ankara çevresinde otomobille gezer, gazetecilerle konuşur, hele Çankaya Köşkü çevresindeki parkta helvacılar, simitçiler, memurlar, sıradan insanlar ve gazeteciler yaptığı söyleşilerle dikkatleri üzerine çekerdi. Sıradan insanları yeri geldiğinde devletin önemli sorunlarını oturur, anlatırdı. O sıralarda 1980 öncesi ve sonrası artık basında rahatlıkla yazılan Kürt sorunu üzerine konuşmak, hele yazmak olmaksızdı. Yasak konulardan biriydi. Cemal Paşa bir gün Çankaya'daki parkta çevresini alanlara Türkiye'deki Kürt sorununu, devletin politikasını uzun uzadıya anlatmıştı. Kürt yoktu soruna, konu olanların hepsi Türktü. Gece Nasır Zeytinoğlu aradı. Paşa'nın sözlerini sordu. Haber almıştı. Ama gene de soruyordu. Anlattım. "Aman," dedi. "Lütfen bunları vermeyiniz." Herkes veriyordu, her gazeteye haber geçiyordu. Eğer öteki gazeteler vermezse, Hürriyet'te de yayınlamazdık. Zeytinoğlu saatlerce uğraştı, yayını engelledi. Gürsel'e günlerden bir gün parkta bir adam sokulmuştu. "Paşam," demişti. "Ben arabacıyım. Atım var, arabam mı? Yok, param da." Dileğini kısaca dile getirmişti. "Bana bir araba alın. Cemal Paşa ertesi günü buyruk vermiş, adresini alan adama bir araba yaptırılmıştı. Öldüğünde bu adamın borcunu maaşından ödüyordu. "Ne yapacağız şimdi?" diye sordum Akbille Zeytinoğlu'na. Çözüm şuydu. Ben büroya gidecek, köşkün verdiği çerçevede bir mesajla bir demeç yazacaktım. Bunları Zeytinoğlu ile Akbil görecekler, gerekli düzeltmeleri yapacaklar, geri verecekler, yayınlayacaktık. Böyle de oldu. Gazetecilik yaşamımda ilk ve son kez bir cumhurbaşkanının gençliğe mesajını, bir demecini ben yazmıştım. MBK rejiminin hikamet başkanı Gürsel'di. Başbakan yardımcısı da 27 Mayıs ihtilali sırasında 1. Ordu Komutanı olan emekli orgeneral Fahri Özdilek. 1980 rejiminin demokrasiye geçişi sağladığı söylenen yeni partiler düzeninde HP'nin kurucuları arasında yer alan Fahri Özdilek, basına karşı duyduğu büyük sevgiyi o sırada aldığı bir kararla bize duyurmuştu. Basın her öğle üzeri başbakanlıktan ayrılan Gürsel'i başbakanlığın kapısına karşılar, güncel olaylar üzerine sorular sorar, yanıtlarını alırdı. Bu işleyiş öylesine düzenli gidiyordu ki Gürsel basını görmese arar, sorardı. Ama Fahri Özdilek öyle düşünmüyordu. Başbakanlığın aldığı bir karar bürolara iletildi. Bundan böyle basın Gürsel'e sokulmayacak, başbakanlığın karşısındaki Yargıtay binasının önünde duracaktı. Gazete büroları arasında telefonlar işledi. Gazete temsilcileri, muhabirler, hepimiz bir öğle üzeri Yargıtay binasının önünde başbakanın karşısına dizildik, toplandık. Gürsel bastonuna dayanarak çıktı. Çevresine bakındı, gazetecileri göremeyince gözlerini Yargıtay binasına doğru çevirdi, bizi gördü. Eliyle çağırdı. Gittik, gene konuştu. "Allah'a ısmarladık," deyip gitti. Yanında da Özdilek vardı, bozulmuştu. Çünkü Gürsel'in basınla konuşmaması kararını Gürsel'in dışında almışlardı. Biz ise Gürsel'e bir aracıyla durumu bildirmiştik. O da o gün kalabalık gazeteci grubunun Yargıtay önünde toplanması istemişti. Sanki haberi yokmuşçasına bizleri yanına çağırmış, bu törenin sürüp gitmesine yanlı olduğunu Fahri Özdilek'i de onun gibi düşünenlere de kanıtlamıştı. Böylesine sıcak bir insandı. Melahat Gürsel'in yanından ayrılan Demirel, Çankaya Köşkü'nün ikinci katına çıktı. Gürsel bir koltuğa yerleşmişti. Hastalığın verdiği sarsaklığın etkisindeydi. Ortalık hüzünlüydü. Salonda ses yoktu. Başbakan Gürsel'e eğildi. "Sizi," dedi. "Amerika'da bir askeri hastane olan Walter Reed'e göndermek istiyoruz. Şifa bulmanız için her çareye başvuracağız. Hanımefendinin de rızasını aldık efendim." Yarı inmeli, bilinci gidip gelen, normal işlevlerini yerine getiremeyen vücut, boğuk, zor duyulur sesle yanıtladı. "Doğrusu neyse yapınız." Türkiye'de duyulan son cümlesi bu oldu. Demirel ayrılırken Gürsel ağlıyordu. İyileşmek, yeniden eski sağlığına kavuşmak istiyordu. Özel bir Amerika Birleşik Devletleri uçağıyla Amerika'ya gönderildi. 9. Birden geliveren Cumhurbaşkanlığı sorunu. İktidara geldiğinin hemen ertesi günü önüne Cumhurbaşkanlığı sorunu çıkan hükümetin uğraşacağı daha başka sorunlar da vardı. O sırada devletin 14 milyarlık bütçesi, bankalarda da 14 milyar mevduat bulunuyordu. 1964'te ihracat 410 milyon dolara ulaşınca Başbakan İsmet Paşa ses duvarını açtık diye bağırmıştı. Ne çare ki yatırım yoktu, ekonomideki durgunluk her şeyi etkiliyordu. Ekonomisi bu noktada olan Türkiye'de Demirel'in deyimiyle devlet paylaşılmıştı. Bu paylaşım genelde Danıştay ile Anayasa Mahkemesi arasında gerçekleşmişti. "Meclisin üzerinde bir Anayasa Mahkemesi, hükümetin üzerinde bir Danıştay var. Özel bir üniversite. Dahası ihtilalden çıkan ülkede polis bölünmüş, dağıtılmış, görev yapamaz durumda. Yalnızca Viyana kentinde 14 bin polis görev yaparken bu sayı bütün Türkiye için geçerli. Elinde tek bir otomatik tabanca yok. Sadece 40 kale tabancalarla donanmış. Daha yeterli silah almasına bir yasa engel. İhtilaldeki bir yasayla polisin alacağı silah Milli Savunma Bakanlığı'nın izne bağlanmış. Polis için ithal edilecek 100 bin otomatik tabancanın gümrükten geçmesi için genelkurmaydan yazı gerek. Öğretmen ve öğrenci 27 Mayıs ihtilaline sadık ve sahip." Orta yerde bütün canlılığıyla sürüp giden, nereye varacağı bilinmeyen bir Kıbrıs sorunu doğduruyor. Johnson mektubuyla ABD'ye karşı kuşkular genişlemiş, dış politika kesin yörünge üzerine görünüyor. Ticaret açığı 600 milyon dolar. Orduda topçu bindirilmiş, piyade yaya. Yola çıksalar aralarında 100 kilometrelik uzaklık olacak. Donanmayı Amerika donatıyor. Veriyor gibi görünüyor ama istenen ölçüde vermiyor. İşsizlik %15 dolaylarında. 70 bine yakın işçi dış ülkelerde. Böyle bir görünüşte olan Türkiye'de Demirel'in koyduğu noktaya göre muhalefette adıyla büyümüş, etkinliği çok güçlü bir İsmet Paşa, Feyzoğlu, Osman Bölükbaşı, Ekrem Alican, Türkeş ve Mehmet Ali Aybar gibi devler iktidarın karşısında. İsmet Paşa daha ilk günden Adalet Partisi iktidarına damgayı vurmuş. Bu ülkede ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden ilerici hamleler beklenebilir. Bu iktidar sağcıdır, gericidir. Henüz 27 Mayıs'ın gölgesi siyasal yaşamdan çekilmiş değil. Partide iç sorun yok görünüyor. Saadettin Bilgiç ve arkadaşları 1965 seçimi öncesi birlik ve beraberlik sloganına bağlı kalmış. Ne var ki artık bütünüyle Adalet Partisi'ni Demirel'in ellerine bırakmamak için hazırlık halindeler. Silahlı kuvvetlerin Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yokmuş gibi görünüyorsa da fikri koşutluk açık seçik. Daha ilk günden siyasal alanda iktidara karşı saldırgan bir tutum başladı, başlamak üzere. Bu dev muhalefet, kalkınması istenen bir ülke, içte barış, dışarıdaki soruna yeni bir bakış açısı, partici dalgalanma öncesi. Hepsinden önce de birden geliveren Cumhurbaşkanlığı sorunu. Gürsel'in gönderildiği Walter Reed Hastanesi'nde iki gün her şey iyi gitti. Saat başı alınan haberler umut vericiydi. En azından Cumhurbaşkanı'nın sağlığı kötüye gitmiyordu. İki gün sonra Gürsel'in komaya girdiği haber verildi. Genç, deneyimsiz, iktidar sorumluluğu yüklenmiş bir başbakanın koma haberinden sonra ne yapacağı merak konusuydu. Demirel'in o günlerde tek düşüncesi ne yapılabileceği ya da ne yapılabileceği sorusunda toplanıyordu.